tek beden vardır, tek ruh vardır. Nasıl ki aldığınız çağrı da bir tek umuda çağrıdır. Tek Rab, tek iman, tek vaftiz vardır. Hepimizin tek Tanrısı ve Babası vardır. O hepsinin üstünde, hepsini yöneten, hepsini doldurandır. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Efesoslar 4. bölüm 4 ve 6. ayetlerde. Bu programımızda Efesoslar 4. bölüme devam edeceğiz. Tek bir beden sözü Pentekost gününden kilisenin yani inanlılar topluluğunun göğe alınmasına kadar ki zaman içinde yaşayan inanlıların tümünden söz eder. Daha önce görünmeyen kiliseden söz etmiştik. İşte bu toplam imanlı sayısı görünmeyen kiliseyi oluşturur. Aslında görünen kilisedir ama hepsi bir anda görünmüyor. Bu görünmeyen kiliseye ait imanlıların hepsi de dünyaca görülmelidir. İkincisi tek ruh diyor. Tek ruh her inanlıyı Mesih'in bedenine vaftiz eden kutsal ruhtan söz eder. Kutsal ruhun işi Mesih'e iman eden inanlıları Mesih'te birlik içerisine koymaktır. Yani tüm imanlıları Mesih'te birleştirmektir. İnanlıya korunması talimatı verilen birlik budur. İmanlıya düşen görev bu birliği esenlik, barış bağları içerisinde korumaktır. Üçüncüsü, tek bir umuda çağrıldınız sözü tüm imanlıların önündeki hedefi belirler. Bir gün tüm imanlılar bu dünyadan alınıp Rab İsa Mesih'e götürülecektir. İşte bu umut, Pavlus'un sözünü ettiği kutlu umuttur. 4. Tek Rab. Tek Rab sözü de Rab İsa Mesih'ten söz eder. İsa Mesih'in imanlılar üzerindeki Rab oluşu, inanlılar arasındaki birliği var eder, birliği oluşturur. 5. Tek iman. Tek iman. Bu imanın özellikleri habercilerin işleri 2.42'de belirtilir. Bunlar habercilerin öğretisini dinlemekte, ruhsal paydaşlıkta, ekmek bölmekte ve dualara katılmakta sürekli bağlılık gösterdiler diye okuyoruz. Bunlar ihmal edildiği zaman bölünmeler başlayacaktır dostum. İmanlılar bir arada olmalılar ve onları bir arada tutacak bir temelin olması gerekir. Yani imanlıların birbirine bağlanmasını sağlamak için bir esas, bir temel olmalıdır. Bu esas, bu temel doğru öğretidir, doğru doktrindir, doğru ve sağlıklı öğretidir. 6. Tek vaftiz sözü de kutsal ruhun vaftisinden söz eder. Su ile vaftiz gerçek vaftizin görülebilir bir simgesidir. Asıl vaftiz kutsal ruh tarafından yapılır ve her imanlıyı tek bir beden olan kilise içerisine alır. Yani inanlılar topluluğuna kadar. Ne zaman gerçekleşiyor bu kutsal ruhun vaftisi? İsa Mesih'e iman eder etmez. Bu sadece bir kere olur. Her iman edeni kutsal ruh Mesih'in bedenine koyar. Dediğim gibi bu bir kişi İsa Mesih'e iman ettiği an olur ve bir kere olur. 7. Hepimizin tek Tanrısı ve tek Babası vardır sözleri Tanrı'nın tüm imanlıların babası olduğunu dile getirir. Madem ki tek bir baba vardır, Tanrı iman etmeyenlerin babası olamaz. Oğulluk ancak ve ancak Rab İsa Mesih aracılığıyla olabilir. Mesih, imanlılarının Mesih'te olan birliği iman etmeyenler ile imanlılar arasında kesin bir ayrım yapar. O ancak onun yeni doğuş sayesinde hayat verdiği insanların babasıdır. Pavlus burada kilise hakkında yazıyor. Kilise Mesih'in yeryüzündeki bedenidir ve babanın sağında oturmakta olan Mesih'e bağlıdır. Kilise yeni adamdır. Kilise bir sırdır. Tüm bunlar doğrudur ve geçerlidir çünkü kilise Mesih'tedir. Şimdi bazı kişiler bu gerçeklerin derinine o kadar inerler ki göksel yerlerden bir türlü inmezler. İnemezler. Ama bizim konumumuz göksel yerlerde Mesih ile birlikte olsa da yeryüzünde yaşamaktayız. Yeryüzünde değerli dostum, bir şeye yarayacaksak gökteki konumumuza yaraşır şekilde yaşamamız gerekiyor. Pavlus bizlere hala bu çok kötü, bu çok günahlı dünyada yaşamak zorunda olduğumuzu göstermeye çalışıyor. Yeryüzündeki yaşamımızı nasıl sürdüreceğimiz konusunda öğretirken Pavlus önce bireyle ilgilenir. bireyin alçak gönüllülük ve yumuşak huyluluk içerisinde yaşaması gerektiğini vurgular. Sonra öğretisini tüm kiliseyi içine alacak şekilde genişletir. Kilise tek bir ruhta tek bedendir. Son olarak bu konunun doruğunda her şeyin üstünde olan Tanrı'yı görüyoruz. Yani Pavlos bu bölümü Tanrı'nın yakınlığını ve üstünlüğünü resmeden büyük bir doruğa çıkarır. Tanrı hepsinin üstünde, hepsini yöneten, hepsini doldurandır. Bu Tanrı'nın üstün olduğu anlamına gelir. Tanrı gerçekten her şeyin üstündedir. Yaratıklarının üzerindedir. Yaratıklarına hiçbir ihtiyacı yoktur. Onlara bağımlı değildir. Kendi elleriyle yarattığı oksijene ihtiyacı yoktur. Nefes almaya ihtiyacı yoktur. Tersine her şeye nefes veren odur. Hafta sonu yiyeceğe ihtiyacı olmasın diye hafta arası alışverişe gitmez. Çünkü onun yemeğe ihtiyacı yoktur. Tanrı üstündür. Üstün olmakla kalmaz, aynı zamanda yakındır. Her şeyin üzerinde olmakla kalmaz, aynı zamanda her şeyle ve her şeydedir. Bunun anlamı içinde yaşadığımız bu evrende olduğudur. Onu planı ve amacına göre motive eder. Yaşama anlam veren odur. Yaşamı yaşanmaya değer kılan da budur değerli dostum. Bazen güncel yaşam bizi o kadar oyalar ki bu göksel gerçekleri unuturuz ya da önemini göremez oluruz. Her şey üzerine egemen olan Tanrı'yı tanımanın verdiği zevk bambaşkadır. Eminim ki Pavlos da ara sıra bu gerçeklerin üstünlüğü karşısında birden coşmuştur. Belki de bu nedenle birbirinize mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğinizde Rabbe nameler yükseltin, terennüm edin diye bu mektubun bir sonraki bölümünde imanlıyı teşvik etmesinin nedeni budur. Kendisine nameler yükseltilen Rab, kendisini herkesten uzak tutan, insanın günahlarının getirdiği sonucu aldırmazlık eden bir Tanrı değildir. Tam tersine, kutsal kitap, Tanrı'yı kurtarıcı, sevecen, merhamet eden, ilgilenen bir Tanrı olarak gösterir. Evet dostum, Tanrı bizimle yakından ilgilenir. O bizleri sever. Bunu gören ve anlayan Pavlos, yüreğinizden Tanrı'ya nameler yükseltin der. Efesoslar 4. bölüm bana büyük bir senfoni orkestrasını hatırlatıyor. Bir keresinde birkaç dostum kendileriyle birlikte bir senfoni orkestrasını dinlemeye gitmemi istediler. Bana bir iyilikte bulunduklarını düşünüyorlardı ama senfoni konserine gitmektense yapmayı yeğlediğim başka işler vardır. Ama onları kıramadım ve gittim ve o konserde bir mesaj aldım. Erken gitmiştik ve bütün aletleri inceledim. Her kanattan 100'den fazla kişinin gelip her birinin kendi aletine gittiğini gördüm. Sonra oturup enstrümanlarını akort etmeye başladılar. Her biri kendi melodisini çaldı ve hiçbirinden çıkan sesler bir melodiye benzemiyordu. Korkunçtu bu ayar sırası. Sonra yeniden gittiler. Çok geçmeden geri döndüler. Bu sefer beyaz gömlekler giyip papyonlar takmışlardı. Çok şık görünüyorlardı. Her biri kendi enstrümanının başına geldi ama kimse bir şey çalmadı. Sonra spotlar sahnenin kenarına sahneye çıkan orkestra şefinin üzerine yansıdı. Birkaç kez eğildi ve büyük bir alkış koptu. Sonra eline küçük bir sopa aldı ve sırtını seyircilere döndü. O sopayı havaya kaldırdığında salonda çıt yoktu. Sonra sopasını indirdi. Ve o büyük orkestradan çıkan müziği duymalıydınız. Hayatımda hiç bu kadar güzel, muhteşem bir müzik duymamıştım. Tüylerim diken diken olmuştu. O ilk harikulade parçadan sonra biraz sıkıldım. Orkestrayı yeryüzündeki hayatla kıyaslamaya başladım. Dünyada herkes kendi melodisini çalıyor dostum. Herkes ses karmaşasının üzerinden duyulmaya çalışıyor ya da kendi küçük protesto levhasını taşıyor. Herkes diğerleriyle ahenksiz, uyumsuz. Günümüzde dünya pek umut verici görünmüyor ve bizler geleceğe biraz kötümser bir biçimde bakıyoruz. Gölün üzerinden yürüyen Simon Petros gibi büyük tehdit edici dalgalar görüyoruz. Ama bugünlerden birinde evrenin köşesinden Tanrı'nın sağından orkestra şefi gelecektir. Adı kralların kralı ve Rablerin Rabbidir. O sopayı, o asayı çivi delikli elleriyle kaldıracaktır. Bunu yaptığında bütün dünya ahenk içerisine girecektir. O yakındır ve üstündür. Her şeyin üzerinde, her şeyde ve hepinizin içindedir. Bu yüzden pes etmeyin, yılmayın, korkmayın dostum. Orkestra şefi gelmektedir. Hepimizi ahenk içerisine koyacaktır. Kilisenin, yani inanlılar topluluğunun bu dünyada yeni bir yaratık olarak yaşaması gerekir. Bir sergi olacaktır. Kilisenin dışa dönük olması, bir tanık olması, yaşam göstergeleri sergilemesi gerekmektedir. Küçük çocuklar genelde hiç de çekingen değiller, değil mi? Bir keresinde kilise üyesi bir aileyi ziyarete gittiğim zamanı düşünüyorum. Ne kadar dindar olduklarıyla beni etkilemeye çalışıyorlardı. Sofraya oturduğumuzda şükran duasını benim etmemi istediler. 3 yaşındaki çocukları mama sandalyesinde bizimle birlikte masada oturuyordu. Duayı bitirdiğimde çocuk annesine dönüp o adam ne yaptı diye sordu. Bu da o evde dua edilmediğinin bir göstergesiydi. Benim ilgimi çeken aslında çocuğun hiç de çekingen olmayışıydı. Bir çocuk çekingen olmayabilir ama kilisenin kendisini her zaman bir bebek olarak göstermemesi gerekmektedir. Büyüyüp bazı çekingenlikler geliştirmelidir. Bazı şeyler vardır ki bunları bir çocuk söyleyebilir ama bir yetişkin söylememelidir. Kilisenin bebek olarak kalmaması, olgunlaşması gerekmektedir. Tanrı her imanlının bu şekilde gelişip olgunlaşması için lütfundan bol bol vermiştir. Efesoslar 4. bölüm 7. ayette şöyle okuyoruz. İçimizden her birine Mesih'in armağan ölçüsü uyarınca kayra verilmiştir. Bu armağanların niteliklerini Romalılar 12. ile 1. Korintoslar 12-14. bölümlerinde görebiliriz. Yani Tanrı imanlılara armağanlar vermiştir. İnanlıların ruhun birliğini korumaya gayret etmeleri gerektiği halde bu her birinin bir diğerinin fotokopisi olduğu anlamına gelmez. Her inanlıya inanlılar topluluğunda belirli bir şekilde işlev görmesi için bir armağan verilmiştir. Pavlos, herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor demiştir. Bunun anlamı bir armağanın inanlılar topluluğunu bina etmek amacıyla inanlı aracılığıyla bir şey yapmasıdır. İnanlılar topluluğunun tümünün yararı içindir. Hiçbir armağan sizi ruhsal bakımdan geliştirmek için verilmemiştir. Size bir armağan verilmesinin nedeni kiliseye yararınız dokunması ve kiliseye bereket olmanız için inanlılar topluluğunda işlev göstermenizdir. Birçok kişi efendim bizler kilisede dillerde konuşmuyoruz. Bizler bunu özel dua zamanımızda yapıyoruz der. Dostum Tanrı sözüne dayanarak kendilerine bunun yanlış olduğunu söyleyebilirim. Önce bazı kimselerin söylediği gibi bilinmeyen dillerde dua yoktur. Kutsal kitapta bilinmeyen diller yoktur. İkincisi armağanlar kilisenin yararlanması için verilmiştir. Hiçbir armağan bencilce kişisel yarar için kullanılmamalıdır. Hatta o şekilde kullanılıyorsa bir armağan değildir bu. Bir armağan bedenin her üyesine onu bedendeki konumuna uygun kesin bir amaca göre işlev yapması için verilmiştir. Diyelim ki gözlerim bana uykulu olduklarını ve benimle birlikte kalmayacaklarını söylediler. Diyelim ki bacaklarım beni aşağı kattaki çalışma odama taşımayacaklarını söylediler. Benim hem gözlerime hem de ayaklarıma ihtiyacım var. Beynim gözlerime ve ayaklarıma komut verirken onlar buna uymasalardı bana ne olurdu? Bedenimin düzgün şekilde çalışabilmesi için hem ayaklarıma hem de gözlerime hem de beynime ihtiyacım vardır. Her inanlıya inanlılar topluluğunda özel bir biçimde işlev görmesi için bir armağan verilmiştir. Bunu yaptığında beden çalışır. Ruhun birliğini burada buluruz. Armağanla birlikte her birimize o armağanı Tanrı'nın ruhunun gücü ve doluluğunda kullanma lütfu verilmiştir. Her inanlı kendi armağanında işlev gördüğünde, insan bedenindeki her üyenin kendi işini gördüğünde olduğu gibi ortaya bir uyum çıkar. Ancak bedenin bir üyesi zarar gördüğünde bedenin tümü zarar görür. Dostum, bunun anlamı Eğer armağanınızı bedende kullanmazsanız bunun hepimizin ahengini bozduğudur. 8. ayet. Çünkü kitapta yazılı olduğu gibi yücelere çıktığında tutsakları ardından çekti, insanlara armağanlar verdi. Bu ayette Mezmur 68:18'den bir aktarma vardır. Mezmur'da şöyle diyor: "Sen yükseklere çıkıp tutsakları zafer alayında yürüttün. İnsanlardan, baş kaldıranlardan bile hediyeler aldın ey Rab Tanrı, oraya yerleşmen için." Birisi burada bu mezmur ile Pavlus'un yazdıkları tam olarak birbirine uymuyor diyecektir. Efesoslular da insanlara armağanlar verdi diye yazarken mezmurda insanlardan armağanlar aldı der. Bu ayet eski antlaşmadan yanlış mı aktarılmıştı? Hayır, bir hata olmadı. Bir yazarın kendi yazılarını değiştirmeye hakkı olduğunu ama başka kimsenin bunu yapmaya hakkı olmadığını hatırlayın. Ben yazdığım bir kitapta yazdıklarımda bir değişiklik yapmak istersem ve amaçlarıma uyuyorsa kendi yazılarımı farklı bir şekilde aktarma hakkına sahibim. Önümüzdeki ayette kutsal ruh sözcükleri değiştirir ve bunu yapmasının bir amacı vardır. Mezmurlar kitabında bizlere Rab İsa'nın insanlar için armağanlar aldığı söylenmiştir. Bütün armağanlar hazırdı. Sonra yeryüzüne geldi İsa Mesih. Burada bulunup babanın yanına döndüğünden ötürü armağanları insanlara dağıtmaktadır. Onları bize kutsal ruh aracılığıyla vermektedir. Aslında bu parça kutsal kitabın ne kadar doğru olduğunu bizlere yeniden göstermektedir. Yükseğe çıktı sözü Mesih'in göğe alınmasından söz etmektedir. O sırada iki şey yapmıştır. Bir, tutsakları tutsak aldı. Bence bu, öldükleri zaman cennete giden eski antlaşma kutsallarından söz ediyor. Mesih göğe alındığında bunları kendisiyle birlikte Tanrı'nın huzuruna çıkarttı. Günümüzde bir imanlı öldüğünde bedenden uzakta Rabbin yanındadır. İki, Mesih göğe alındığında da insanlara armağanlar vermişti. Bunun anlamı canlı olan inanlılara dünyada tanıklık etmeleri için armağanlar vermiş olduğudur. Mesih göğe alınışında eski antlaşma kutsallarını Tanrı'nın huzuruna çıkartmakla kalmadı, aynı zamanda kutsal ruh aracılığıyla armağanlarını verdi. Pentekost gününde kutsal ruh, inanlıları Mesih'in bedenine vaftiz ederek, onların bedenin üyeleri olarak işlev görmelerini sağladı. Kutsal ruh, her birini bedende belirli bir yere koydu ve o zamandan beri de bunu yapmaktadır değerli dostum. Şimdi bu çıktı sözünün anlamı nedir? Şu, o yerin en derin bölgelerine de inmiştir. İnen de odur, tüm göklerin en yükseğine çıkan da o. Amaç, onun tüm evreni doldurmasıdır. Efesoslar 4:9-10. ayetler. Bu ayette değerli dostum Pavlos, İsa Mesih'in gökten yeryüzüne inmiş olduğunu kanıtlamaktadır. Madem ki Mesih göğe çıktı, bu demek oluyor ki önce belli bir zamanda aşağı yeryüzüne inmiştir. Bu sav ileri sürülüyor. Bazıları bu ayette İsa'nın sadece bir bebek olarak insan bedeninde dünyaya inişini görüyorlar ama iman babalarının bazılarına göre bu ayetlerde İsa'nın eski antlaşma kutsallarını cennetten alıp Tanrı huzuruna çıkardığı görülmekteymiş. Bu görüş açısında bazı zayıf noktalar vardır. Örneğin Mesih eski antlaşma kutsallarını almak için neden yeryüzüne insin? Başka ayetlerden biliyoruz ki Mesih cehenneme dahi inmiştir. Bunu ne zaman yaptı? Kutsal yazılar bunu tam olarak açıklamıyor. Aynı zamanda şunu da bilmeliyiz ki Mesih çarmıh üzerinde gereken tüm acıları çekmiştir. Bir iş yapmak için cehenneme indiği zaman onun orada tekrar acı çektiğini düşünemeyiz. Böyle olsaydı çarmıh üzerinde çektiği acılar yetersiz olurdu. Bu ayetlerde Mesih'in basitçe insan bedeni alarak yeryüzüne indiğini görebiliriz ve çarmıh üzerinde öldükten sonra zaferle, görkemle dirildi ve sonra göğe yükseldi. Bu onun buradaki doluluğunu açıklayacaktır. İnmiş olan ve her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı çıkmış olan kişi aynıdır. Ancak başka yorumlar da vardır ama bence en uygun olan yorum budur. Kendisinin insanlara verdiği armağanlar şunlardır. Bazılarını haberci kıldı, bazılarını peygamber, bazılarını sevindirici haberin müjdecisi, bazılarını da topluluğa çoban ve öğretmen kıldı. Bunu kutsal yaşamlıların hizmet görmek için gerekli donatımı almaları, Mesih bedeninin kurulması için yaptı öyle ki imanda ve Tanrı oğlunu bilme aşamasında hepimiz birliğe erişelim, yetkin insanlar olalım. Mesih bütünlüğünün olgunluğuna ulaşalım. Efesoslar 4. bölüm 11-13 ayetler arası. Bir çeşit vurgulama vardır bu sözlerde. Atama işini yapan Mesih'in kendisidir dostum. Bazılarını elçi, bazılarını peygamber, bazılarını müjde yayıcısı ve bazılarını önder ve öğretmen olmak üzere atayan aslında Mesih'in kendisidir. Yanlış anlamayalım. Bu ayette Rabbin insanlara verdiği armağanlardan söz edilmiyor. Evet, ruhsal armağanları da veren odur ama burada başka bir iş oluyor. Mesih ruhsal armağanlar verdiği bazı kişileri alıyor ve onları kiliseye veriyor. Bu insanlar kiliseye belli bir amaçla veriliyor. Bunu kutsal yaşamlıların hizmet görmek için gerekli donatımı almaları Mesih bedeninin kurulması için yaptı. Ruhsal armağanlara sahip olan bu insanlar kiliseye neden veriliyor? Kilise, yani taştan binadan söz etmiyoruz burada kilise deyince, Mesih inanlıları topluluğudur, tam bir olgunluğa erdirilsin diye. Bunu imanda ve Tanrı oğlunu bilme aşamasında hepimiz birliğe erişelim diye yaptı. Kilisenin değerli dostum dünyadaki rolü nedir? Bu bazılarına bencillik gibi gelebilir ama tek amaç kilisenin, yani Mesih inanlılar topluluğunun tamamlanması, olgunluğa erişmesi, kemale erişmesidir. Kendisi atadı. Kesin bir vurgulama vardır burada. Kilisenin olgunluğa erişmesi için ruhsal armağanlara sahip kişileri kiliseye veren Rab İsa Mesih'tir. Atama işini ondan başka hiç kimse yapamaz. Yetkiye sahip olan Rab İsa'dır ve armağanları veren de O'dur. Bazılarını haberci atadı. Ne için atadı? Kiliseye vermek için. Haberci ya da elçi kimdi? Rab İsa Mesih'i şahsen görmüş ve onun tarafından elçilik görevine atanmış olan kişidir. Elçilerin kilise içinde özel konumları vardı. Bu nedenle Pavlos Galatya'daki kiliseye yazarken kendisini özel olarak şöyle tanıttı. Ne insanlarca ne de insanlar aracılığıyla atanan haberci Pavlos'tan. Ne insanlarca ne de herhangi bir insan aracılığıyla Pavlos atanmadı. İsa Mesih ve onu ölüler arasından dirilten Baba Tanrı tarafından atanmış olan Pavlos'tan diyor. Çünkü ben onu herhangi bir insandan almadım. Ne de onu bana bir insan öğretti. İsa Mesih kendisi bana açıkladı diyor. Şimdi kilisede bu anlamında elçi yoktur değerli dostum. Evet, bugün bu anlamda kilisede elçi yoktur ve olamaz da. Çünkü İsa Mesih'i şahsen görenler yoktur bugün ve ondan şahsen atamı alanlar da yoktur. Bazılarını peygamber olarak vermiştir diyor. Başka mektuplarda olduğu gibi burada da bu yeni antlaşma peygamberlerinden söz etmektedir. Bence bu vaizler anlamına gelmektedir. Bunlar elçiler gibi iman doktrinleri konusunda kendilerine özel anlayış vermiş olan kişilerdi. Bu kişiler kutsal ruhun direkt etkisi ve esini altındaydılar. Bu da onları öğretmenlerden ayırmaktadır. Günümüzde bu anlamda elçi ya da peygamber yoktur. Kendileri uzun süre önce yeryüzünden ayrılmışlardır ama hala onun kilisesinin üyeleridir. Onun kilisesi sadece yeryüzünde varlığını sürdürmekle kalmaz, kilisenin bir kısmı kendisiyle birlikte cennettedir. Tanrı'nın huzurunda olan kişilerin bir kısmıdırlar. Başka bir anlamda ise hala aramızdadırlar. Şu anda Efesoslara mektubu çalışmıyor muyuz? Onu kim yazmıştır? Elçi Pavlos yazmıştır ve kendisi şu anda Mesih'le birlikte cennette olduğu halde hala bizimle birliktedir. Bedenden uzakta Mesih'le birliktedir. Onun düşüncelerini, hayatını paylaşıyoruz. Pavlos halen değerli dostum, Mesih'in bedeni olan kilisesinin bir üyesidir ve o hala bir elçidir. Bazılarını sevindirici haberin müjdecisi atadı. Müjde yayıcısı yer yer dolaşıp sevindirici haberi, yani İncil'i duyuran birisiydi. Pavlos bir müjde yayıcısıydı. İlkel kilise dönemindeki müjde yayıcıları bugün bizim bildiğimiz müjdeciler ya da misyonerler gibi değillerdi. Bir kampanya yapmak için bir komite ya da organizasyon yoktu ve onlar herhangi bir misyon organizasyonlarına bağlı değillerdi. İlk kilise döneminin müjde yayıcıları yeni bir yöreye gidip kutsal ruhun yönlendirmesi ve gücüyle müjdeyi duyurdular. Genelde Tanrı'nın ruhu onların önünden gitti. Bazılarını topluluğa çoban atadı. Başka deyişle Rabbise Mesih bazılarını vaizler olarak verdi. Bu adamlar sürünün çobanlarıydı. Ruhsal çobanlar Rabbin sürüsüne çobanlık eden, onlara ruhsal yönden yol gösterip ruhsal açıdan doyuran kişilerdi. Bazılarını öğretmen kıldı. Bu kişiler sürüye öğretecek olan kişilerdi. Öğretmenlik ve ruhsal çobanlık iki ayrı ruhsal armağan olarak belirtilir ama her iki armağanda bir kişide bulunabilir. Öğretmen Rabbin sürüsünü eğitmekle yükümlüdür. Bu ruhsal armağandan Romalılar 12:7'de söz edilir. Şöyledir: hizmetse hizmet etsin, öğreten biri ise öğretsin. Tanrı bu insanları kiliseye verdi ki kilise tam olgunluğa erişip o ilk çocukluk çağından çıksın ve çocuksu davranışlardan sıyrılıp olgunca davranabilsin. Kilise dünyanın önünde çocuk gibi davranmamalı, olgunluğunu sergilemelidir. Dünyanın gözünde bilgisiz görünmemeli. Rabbin kiliseye verdiği bu armağanlı kişiler kiliseyi hazır duruma getirmekle yükümlüdürler. Öyle ki inanlılar Mesih'in bedenine hizmet ve onu geliştirme işini yapabilsinler.